Ayrım 33, Pekin'den gelen adam, Henning Mankell, sayfa 383. Toplantı sona erdiğinde ve Başkan Mugabe konferans salonundan çıktığında Ya Ru ve Hong Xiu kapıda karşılaştılar. Daha doğrusu adam kenarda durmuş ablasını bekliyordu. İkisi de birer tabak alıp içlerini açık büfedeki yiyeceklerle doldurdular. Ya Ru şarap içti ama Hong Xiu bir bardak suyla yetindi. ''Neden gecenin bir vakti bana mektup yolluyorsun?'' ''İçimden bir his görüşmemizin çok önemli olduğunu söyledi. Daha fazla bekleyemedim.'' ''Kapımı çalan adam uyanık olduğumun farkındaydı. Bunu nereden biliyordu?'' Yaru şaşırmış gibi bir kaşını kaldırdı. ''İnsan diğer taraftaki kişinin uyuduğunu düşünüyorsa kapıyı farklı çalar.'' Yaru başını salladı. ''Çok zeki bir ablam var.'' ''Karanlıkta görebildiğimi de unutma. Dün gece uzun süre verandada oturdum. Ay ışığında insanların yüzleri parlar.'' ''Ama dün gece ay ışığı yoktu ki.'' ''Yıldızların ışığında da görebiliyorum. Yıldızların ışığı birleşip ay ışığına dönüşebilir.'' Yavru düşünceli gözlerle ablasını süzdü. ''Beni gövde gösterisi yapmaya zorlamak mı istiyorsun? Amacın güç yarışına girmek mi? Senin yaptığın da bu değil mi?'' ''Konuşmalıyız, huzurlu ve sakin bir yerde. Dışarıda bir devrim oluyor. Afrika'yı büyük ama dost bir orduyla kuşattık. Şimdi de iç işlerine karışıyoruz.'' ''Bugün iki adamın 50 kiloluk çimentoyu bir kadının kafasına yerleştirişini izledim. Sana soracağım soru oldukça basit. Neden buraya bir orduyla geldik? O kadının yükünü taşımasına yardım etmeyi istiyor muyuz? Yoksa üstüne daha da fazla yük mü yükleyeceğiz?'' ''Tüm bunları seninle tartışmayı çok isterim ama şimdi olmaz. Başkan bizi bekliyor.'' ''Beni değil. O zaman akşamını verandada geçir. Gece yarısına kadar kapını çalmazsam yatıp uyuyabilirsin.'' Yaru kadehini bırakıp gülümseyerek ablasının yanından ayrıldı. Hong Xiu o kısa konuşmanın dahi kendisini ter içinde bıraktığını fark etti. Otobüsünün yarım saat içinde hareket edeceği anons edildi. Hong Xiu tabağını bir kez daha küçük sandviçlerle doldurdu. Yeterince yemek yediğine karar verdiğinde sarayın arka tarafına, otobüsün yolcuları beklediği yere gitti. Hava çok sıcaktı ve güneş sarayın beyaz duvarlarından yansıyordu. Güneş gözlüğünü takıp çantasında getirdiği beyaz şapkayı giydi. Otobüse binmek üzereyken birinin kendisine seslendiğini duydu. Başını çevirdi. ''Mali, burada ne arıyorsun?'' ''Yaşlı Zuğ'nun yerine geldim. Tromboz yüzünden gelemedi. Yerini almamı istediler. Bu yüzden listede adım yoktu.'' ''Gelirken seni görmedim. Arabalardan birindeydim ama bana protokol kurallarını çiğnediğim söylendi. Şimdi olmam gereken yerdeyim.'' Hong Xiu uzanıp Ma Li'yi bileğinden yakaladı. O tam da aradığı kişiydi. Konuşabileceği biri. Kültür devriminden sonra tanışmışlardı ve öğrencilik yılları boyunca arkadaşlıkları devam etmişti. Hong Xiu, üniversitenin dinlenme odalarından birinde Ma Li'yi koltuğa oturmuş uyuklarken bulduğu sabahı hatırladı. Uyandığında sohbet etmeye başlamışlardı. Düşünceleri birbirine çok uyuyordu. Hong Xiu ilk sohbetlerini hala hatırlıyordu. Ma Li artık partiyi bombalamayı kesmenin zamanının geldiğini söylemişti. Oysa bu yüz çiçek açsın kampanyasını ateşleyen Mao'nun kültür devrimcilerinden istediği şeylerden biriydi. Büyük lider Komünist Parti'nin üst düzey yöneticileri dahi eleştirilmeli diyordu. Ma Li ise asıl bombalamak istediği şeyin kafasının içindeki boşluk olduğunu söylüyordu. Savaşmak istediği kendi bilgisizliğiydi. Ma Li eğitimini tamamlayıp ekonomi uzmanı olmuş ve Ticaret Bakanlığı'nda işe girmişti. Görevi döviz piyasalarındaki ekonomik iniş çıkışları takip etmekti. Hong Xiu ise Savunma Bakanlığı'na girmiş ve ülkenin güvenliğini ilgilendiren konularda uzmanlaşmıştı. Özellikle politik liderlerin korunması onun sorumluluğundaydı. Hong Xiu Ma Li'nin düğününe gidebilmişti ama Ma Li'nin iki çocuğu doğduktan sonra düzenli görüşme imkanları kalmamıştı. İşte şimdi bir kere daha karşılaşmışlardı, hem de Robert Mugabe'nin sarayının arkasındaki otobüsün önünde. Yol boyunca hiç durmadan konuştular. Hong Xiu karşılaşmalarına Ma Li'nin de kendisi kadar sevindiğini görebiliyordu. Otele vardıklarında nehir kenarında yürüyüşe çıkmaya karar verdiler. Ertesi güne kadar ikisinin de önemli bir işi yoktu. Ma Li çiftliklerden birisini ziyaret edecek, Hong Xiu ise Victoria şelalesinde Zimbabwe ordusunun önemli isimlerinden oluşan bir grupla buluşacaktı. Nehir kenarında yürüyüşe çıktıkları sırada katlanılması zor bir sıcak vardı. Uzakta şimşekler çaktığını görüyor ve gök gürültülerini duyuyorlardı. Hayvanlardan eser yoktu. Sanki her yer terk edilmişti. Ma Li aniden kolunu tutarak Hong Xiu'yu şaşırttı. ''Şunu gördün mü?'' diye sordu Ma Li ileriye işaret ederek. Hong Xiu arkadaşının işaret ettiği yöne baktıysa da nehir kenarındaki çalıların arasında herhangi bir şey göremedi. ''Kabuğu filler tarafından soyulmuş olan ağacın arkasına bak. Mızrağı andıran kayanın hemen yanında.'' Şimdi Hong Xiu da onu görüyordu. Aslanın yavaş yavaş sallanan kuyruğu, ucu kırmızı toprağa sürünüyordu. Bakışlarını hayvanın ilerlediği yönden ayırmadılar. ''Gözlerin çok keskinmiş.'' dedi Hong Xiu. ''Her şeye dikkat etmesini öğrendim. Aksi takdirde tehlikelerin önüne geçmek mümkün değil.'' Şehirde veya konferans salonlarında bile dikkatli olmazsa insanın canını yakabilecek tehlikeler var. Sessizce neredeyse saygı göstererek aslanın nehir kenarına gelişini ve su içişini izlediler. Nehrin ortasındaki hipopotamlardan bazıları başlarını kaldırıp yeniden suya gömdü. Önceki gün Hong Xiu'nun trabzanına konan kuşa benzer rengarenk bir kuş gagasında yusufçuklardan biriyle üstlerinden geçti. ''Huzur ve sessizlik'' dedi Ma Li. ''Yaşlandığımdan olsa gerek özlemlerini çekiyorum. Belki de bunlar artık genç olmadığımın göstergesidir. Kimse makinelerin gürültüsüyle kuşatılmış olarak ölmek istemez. Ülkemiz gelişiyor olabilir ama sessizliği kaybediyoruz. Şimdi paylaştığımız gibi bir sessizliği hiç tatmamış bir insan yaşamış sayılır mı?'' ''Haklısın'' dedi Hong Xiu. ''Ama ya görünmeyen tehlikeler, onlara ne diyorsun?'' ''Sanırım kirlilikten bahsediyorsun, yoksa zehirlerden mi? Sürekli olarak değişime uğrayan ve farklı şekillerde karşımıza çıkan salgın hastalıklardan mı?'' ''Dünya Sağlık Örgütü'nün araştırmalarına göre Pekin dünyanın en kirli şehri. Son kayıtlarda bir metreküp havada 142 mikrogram kirlilik olduğu tespit edilmiş. New York için bu rakam 27, Paris için ise 22.'' ''Hayatlarında ilk kez mopedlere sahip olma şansı yakalayan onca insanı düşün. Onları motorlarını kullanmamaya nasıl ikna edebilirsin?'' ''Partinin gelişmeleri daha sıkı bir kontrol altında tutmasını sağlayarak.'' ''Mal üretmesini başaran düşünce üretmesini de başarır.'' Ma Li nazikçe Hong Xiu'nun yanağına dokundu. ''Ne zaman senin gibi bir eski arkadaşımla karşılaşsam, yalnız olmadığımı kavrayarak mutlu oluyorum. Bao Jian Yu Dong ilkelerinin ülkemizi çürümüşlükten kurtarabileceğine inandığımı söylemekten utanmıyorum.'' Dipnot: Bao Jian Yu Dong, Komünist Parti'nin gücünü korumasını öngören strateji. ''Komünist Parti'nin Çin'i yönetme hakkını koruması için bir kampanya'' dedi Hong Xiu. ''Sana kesinlikle hak veriyorum ama en büyük tehlikenin içeriden geldiğini ikimiz de biliyoruz. Bir zamanlar yeni üst sınıfların köstebekliğini yapan, Mao'nun kızıl bayrağını herkesten daha ateşli bir şekilde sallamış olan karısıydı. Bugün de partinin içinde yegane amaçları partiyi kullanmak ve ülkemizi kimsenin kontrol edemeyeceği kapitalist bir özgürlüğe sürüklemek isteyenler var.'' ''Ülkemizin dengesi zaten bozuldu.'' dedi Ma Li. ''Unutma ki ben paranın ülkemize nasıl girdiğiyle uğraşan bir ekonomistim. Başka kimsenin bilmediği şeyler biliyorum. Elbette bunları söylemem yasak.'' ''Burada yalnızız. Aslan bizi dinlemiyor.'' Ma Li arkadaşını baştan aşağı süzdü. Hong Xiu kadının ne düşündüğünü gayet iyi biliyordu. ''Ona güvenebilir miyim, güvenemez miyim?'' ''Tereddüt ediyorsan hiçbir şey söyleme.'' dedi Hong Xiu. ''Hangi insanlara güveneceğin konusunda yanlış kararlar alırsan savunmasız ve çaresiz bir duruma düşersin. Unutma, Konfüçyüs bile güven konusunda dikkatli olmayı öğütler.'' ''Sana güveniyorum.'' dedi Ma Li. ''Yine de insanın kendini koruma içgüdüsü onu her zaman temkinli olmaya zorlar.'' Hong Xiu nehrin kıyısını işaret etti. ''Aslan gitmiş, gittiğini fark etmedik.'' Ma Li başını salladı. Hükümet bu yıl orduya ayrılan bütçeyi neredeyse %15 arttırdı diye devam etti Hong Xiu. Çin'in görünürde herhangi bir düşmanı olmadığı için bu gelişme Pentagon ve Kremlin'i meraklandırdı. Devletin ve silahlı kuvvetlerin iç isyanları bastırmaya hazırlandıklarını görmek için analistlerin büyük çaba harcamasına gerek yok. Buna ek olarak internet güvenliğine neredeyse 10 milyar yuan harcıyoruz. Bunlar saklanması mümkün olmayan rakamlar. Ama çok az insanın bildiği bir istatistik daha var. Sence geçen yıl içerisinde kaç ayaklanma ve protesto gösterisi yapıldı? Mali yanıt vermeden önce şöyle bir düşündü. 5000 civarı mı? Hong Xiu başını iki yana salladı. Neredeyse 90.000. Bunun gün başına kaç protesto anlamına geldiğini sen hesapla. Bu rakam politbüronun yaptığı her şeyi gölgeliyor. Deng 15 yıl önce ekonomiyi liberalleştirdiğinde huzursuzluğu yatıştırmayı başardı. Ama artık yeterli değil. Şehirlerin büyümesi durdu. 500 milyon köylü artık iyice sabırsızlanmaya başladı. Hayalini kurduğumuz güzel günleri yaşama sırasının neden bir türlü kendilerine gelmediğini bilmek istiyorlar. Ne olacak? Bilmiyorum. Kimse bilmiyor. Herkes haklı endişeler içinde. Partinin içinde Mao döneminde olduğundan bile şiddetli bir güç savaşı sürüp gidiyor. Geleceğin ne getireceğini kimse bilmiyor. Ordu kontrol altına alınamayacak bir kargaşa çıkmasından korkuyor. Sen ve ben yapılabilecek tek şeyin, yapılması gereken tek şeyin bir zamanlar sahip olduğumuz temel prensiplere dönmek olduğunu biliyoruz. Bao Jian, Yu Dong. Tek yol, tek çaremiz. Geleceği kestirmeden gitmek mümkün değil. Bir fil sürüsü su içmek için yavaşça nehre doğru ilerliyordu. Nehir kenarı onları izlemek isteyen batılı turistlerle dolunca iki kadın otele geri döndü. Hong Xiu birlikte bir şeyler yemeyi önerdi ama Ma Li önceden yapılmış bir planı olduğunu söyleyerek bu teklifi reddetti. Daha iki hafta buradayız dedi Ma Li. Neler olduğunu konuşmak için bol bol zamanımız olacak. Neler olduğunu ve olacağını dedi Hong Xiu. Yanıtı olmayan pek çok soru var. Hong Xiu havuzun diğer tarafına yürüyen Ma Li'nin ardından bakarken yarın onunla konuşacağım diye düşündü. Tam konuşacak birine ihtiyacım olduğunda en eski arkadaşım birdenbire karşımda belirdi. Akşam yemeğini tek başına yedi. Çin heyetinin üyeleri iki uzun masanın etrafına toplanmıştı. Ama Hong Xiu yalnız oturmayı tercih etti. Başının üstündeki lambanın etrafında ateş böcekleri dans ediyordu. Yemeğini bitirdiğinde havuzun yanındaki bara geçip bir fincan çay içti. Çin heyetinden birileri sarhoş olmuş, masalar arasında dolaşan genç ve güzel garson kıza asılıyordu. Bu manzaraya canı sıkılan Hong Xiu bardan ayrıldı. Eski Çin'de böyle bir şeye asla mahal verilmezdi diye düşündü öfkeyle. Güvenlik görevlileri şimdiden duruma müdahale etmiş olurdu. Sarhoş olan ve ne yaptığını bilmeyen insanların Çin'i temsil etmesine izin verilmezdi. Hapse bile atılabilirlerdi. Ama artık kimse hiçbir şeyi önemsemiyor. Verandada oturup o kadar sıkı olmayan kapitalist piyasa ekonomisinin ülkenin gelişimi için iyi olacağını düşünmenin ve ülkenin prensiplerinin bundan etkilenmeyeceğini varsaymanın ne kadar büyük bir kibir olduğunu düşündü. Deng'in amacı Çin'deki çarkların daha hızlı dönmesini sağlamaktı. Ama bugün gelinen nokta tamamen farklıydı. Çarklar o kadar hızlı dönüyordu ki sonunda makine aşırı ısındı. Sadece mi sanayilerimiz değil, beyinlerimiz de tehlikede diye düşündü. Ödediğimiz bedelin farkında değiliz. Nehirlerimiz kirleniyor, ciğerlerimize doldurduğumuz hava bizi zehirliyor ve milyonlarca insan köylerden kaçmak için yanıp tutuşuyor. Bir zamanlar adı Rodezya olan ülkeye bağımsızlık savaşını desteklemek için gelmiştik. Şimdi bağımsızlığın elde edilişinden neredeyse 30 yıl sonra niyetini gizlemeye gerek bile duymayan sömürgeciler olarak geri dönüyoruz. Kardeşim davamızı satanların başında geliyor. Ne yazık ki bir zamanlar ülkemizi bağımsızlığa kavuşturan prensiplere artık en ufak bir inancı kalmamış. Gözlerini kapayıp gecenin seslerini dinledi. Ma Li ve yaptıkları sohbetle ilgili düşünceler yavaş yavaş endişeli kafasından uçup gitti. Cırcır böceklerinin gürültülerine karışan sesi duyduğunda uyumak üzereydi. Bir dal kırılmıştı. Gözlerini açıp doğruldu. Cırcır böceklerinin sesi kesilmişti. Yakınlarda birinin olduğunu anladı. Kulübeye girip cam kapıyı kilitledi, ışığı söndürdü. Kalbi deliler gibi çarpıyordu, korkmuştu. Karanlıkta saklanan biri vardı. Farkında olmadan yanlış bir adım atmış ve ufak dallardan biri çatırdayarak kırılmıştı. Birinin zorla içeri girmesinden korkarak yatağa oturdu. Ama karanlıktan kimse çıkmadı. Yaklaşık bir saat bekledikten sonra perdeleri kapadı. Masanın başına geçti ve gün boyu kafasında tasarladığı mektubu yazmaya başladı. 29. Kısım. İsveçli yargıç Birgitta Rossi'nin verdiği garip bilgiden başlayarak yakın zamanda yaşananların ve kardeşiyle konuşmalarının özetini yazmak Hong Xiu'nun saatlerini aldı. Bunu kendini korumak için yapmıştı. O mektup kardeşinin ne kadar yozlaştığını ve Çin'i ele geçirmeye çalışan insanlardan biri olduğunu gözler önüne seriyordu. Buna ek olarak onun ve adamı Liu Xi'nin ülke sınırları dışında işlenen vahşi cinayetlerden sorumlu olmaları ihtimali vardı. Dışarıdan gelebilecek sesleri duymak istediği için havalandırmayı çalıştırmadı. Teri masaya damlarken gece böcekleri sıcak odadaki lambanın etrafında uçuşuyorlardı. Hong Xiu'nun endişelenmek için geçerli nedenleri vardı. Gerçek ve hayali tehlikeleri birbirinden ayırt edebilecek kadar yaşlıydı. Ya Ru kardeşi olabilirdi ama amacına ulaşmak için her yola başvurmakta tereddüt etmeyen bir adamdı. Hong Xiu yeni gelişmeleri gözü kapalı itiraz eden biri değildi. Dünya büyük bir hızla değişirken Çin'in de değişmesi gerektiğini kabul ediyordu. Ülkenin liderleri önlerindeki sorunları çözmek için yeni stratejiler üretmeye mecburdu. Hong Xiu ve onun gibi düşünenler için asıl sorun liderlerin sosyalist temeller üzerine kurulmuş bir ülkeyi serbest ekonominin kilit rol oynadığı bir ekonomik düzene sürüklemeleriydi. Başka bir alternatif var mıydı? Olmalıydı. Çin gibi güçlü bir ülkenin petrol ve ham madde almak veya ürünlerini satacak yeni pazarlar bulmak için ruhunu satması gerekmezdi. Zalim bir emperyalizmin ve sömürgeciliğin tek seçenek olmadığını dünyaya göstermek kendilerinin sorumluluğu değil miydi? Hong Xiu açgözlülüğün gençleri nasıl ele geçirdiğini ve bir takım insanların bağlantılarını ve akrabalarını kullanarak veya gözü karalıkla nasıl büyük servetler elde ettiklerini görmüştü. Dokunulmaz olduklarını zannediyorlardı ve bu durum onları daha zalim insanlara dönüştürüyordu. Kendisi öylelerine ve ya ruhuya direnmek istiyordu. Gelecek taşa yazılmamıştı, her şeyi değiştirmek hala mümkündü. Yazmayı tamamladığında mektubu baştan sona okudu ve bazı düzeltmeler yaptı. Zarfı kapatıp üzerine Ma Li'nin adını yazdıktan sonra masaya bıraktı ve uyumak için yatağa uzandı. Karanlıktan sıra dışı herhangi bir ses gelmiyordu. Çok yorgun olmasına karşın uyumakta güçlük çekti. Sabah 7'de kalkıp verandadan güneşin doğuşunu izledi. Kahvaltı salonuna gittiğinde Ma Li çoktan oradaydı. Hong Xiu arkadaşına katıldı. Garson geldiğinde çay sipariş etti ve salonu gözden geçirdi. Çoğu masada Çin heyetinin üyeleri oturuyordu. Ma Li hayvanları seyretmek için nehir kenarına gitmeyi planladığını söyledi. "Bir saat sonra kulübeme gel," dedi Hong Xiu alçak sesle. "22 numaradayım." Mali başını salladı, herhangi bir soru sormadı. Hayat ikimize de sırların her zaman var olduğunu öğretti diye düşündü Hong Xiu. Kahvaltısını bitirdikten sonra kulübesine çekilip Mali'yi bekledi. Çiftliğe yapılacak gezi 9:30'daydı. Tam bir saat sonra Mali kapıyı çaldı. Hong Xiu gece yazdığı mektubu arkadaşına verdi. "Başıma bir şey gelecek olursa bu mektupta yazanların doğru yerlere ulaşması önemli," dedi. "Eğer yatağımda ecelimle ölürsem mektubu yakabilirsin." Mali gözlerini kısıp arkadaşına baktı. "Endişelenmemi gerektirecek bir şey mi var?" "Hayır, yine de halkımızın iyiliği için mektup önemli, ülkemizin iyiliği için." Hong Xiu Mali'nin şaşırdığını görebiliyordu ama arkadaşı başka soru sormadı. Mektubu çantasına kaldırmakla yetindi. "Bugün senin programında ne var?" diye sordu Mali. "Mugabe'nin gizli servisinin üyeleriyle ve ordu mensuplarıyla görüşeceğim. Onlara destek olacağız." "Silah mı veriyoruz?" "O da var. Ama öncelikli görevimiz adamlarını eğitmek, dövüşmesini ve casusluğu öğretmek. Uzman olduğumuz konular." "Sesinde bir alaycılık mı seziyorum?" Elbette hayır dedi Mali şaşkınlıkla. Biliyorsun ki her zaman ülkemizin kendini dış düşmanlardan olduğu kadar içimizdeki düşmanlardan da koruması gerektiğini savundum. Batıdaki pek çok ülke Zimbabwe'nin kanlı iç savaşlarla çalkalandığını görmeye bayılacaktır. İngiltere hiçbir zaman ülkenin 1980'deki bağımsızlık ilanını kabullenemedi. Mugabe'nin etrafı düşmanlarla çevrili, gizli servisin geliştirilmesini istemesi hiç de aptalca değil. Anladığım kadarıyla Mugabe'nin zeki olduğunu düşünüyorsun. Robert Mugabe sömürgecilerin tüm girişimlerine direnmek gerektiğini anlayacak kadar zeki bir adam. Eğer Zimbabwe verdiği savaşı kaybederse diğer Afrika ülkelerinin hiç şansı olmaz. Hongxiu Mali'ye kapıya kadar eşlik etti ve arkadaşı patikada yürüyüp yeşillikler arasında kaybolana dek onu izledi. 33. Ayrımın sonu. Sayfa 394.